Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda biyoçeşitlilik, yaşam kalitesini artıran tasarımlar ve Avrupa Birliği yaratıcı program destekleri üzerinde duracağım. İlk konu biyoçeşitlilikle ilgili. 2020 senesi imzalı 26 dakikalık bir belgesel var. Bir soru soruyor ve soru çarpıcı. Vahşi yaşam ve çiftçilik, tarım bir arada var olabilir mi? Çiftçilik sürekli gelişiyor, tarım gelişiyor. Bugün çiftçiler için bir sonraki adımın ne olacağını düşündüğümüzde önemli soru şu. Toprağı paylaştığımız diğer organizmaların hayatına saygı gösterirken aynı zamanda çiftçiler nasıl üretip geçim kaynağını nasıl devamlı kılabilir? Biyoçeşitlilik azalmaya başladı. Habitat kaybı, parçalanma ve bozulma var. Tüm bunlar çiftçiliğin, tarımın etkilerine bağlanabilir. Zirai ilaçlarla ilgili bitki ve hayvan ölümleri, değişen iklimin yaban hayatı, bitkiler, toprak ve su kalitesi üzerindeki etkileri aşikar. Son birkaç yıldır New York'un Hudson Vadisi'ndeki küçük bir ekologlar, herpetologlar, mikrobiyologlar, ornitologlar, hidrologlar ve çiftçilikler ekibi bu soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Hudson Valley Farm Hub'da gözlemler yapmışlar. Hangi habitatta hangi canlıların yaşadığını gözlemlemişler. Çiçeklerin, floranın yoğun olduğu bir alan da var. Mesela oraya hangi böcekler gidiyor, hangi haşereler gidiyor. Ekin olan bir alan var. Oraya neler gidiyor, neler bir arada yaşıyor. Ekin arazilerinde hangi böcekler var ve hangilerinin olması ekinler için faydalı. Daha önce gözlem yerine daha çok deneyimlere dayanarak bir şeyler yapmışlar. Şimdi bu konuyu ciddiye alıp tarım ve biyoçeşitliliğin birlikte olabileceği koşulları hazırlamak için bilimsel gözlemler yapılıyor. Sadece böcekler değil, kuşlar, kaplumbağalarla da ilgili gözlemler var. Mesela kaplumbağaların kabuklarını traktörler veya diğer tarım için kullanılan aletler ezip kırabiliyor. Kaplumbağaların tarım alanlarında yaşayıp yaşamayacakları sürdürülebilirlik açısından önemli. Ornitologlar da bu gözlemlere katılıyor. Gözlem yapılan tarım alanına yeni katılan kuşlar ve hangi kuşların ekin alanı ile etkileşimde bulunduğu da gözlemleniyor. Ekinlerdeki haşere aktivitesine bakıyorlar. %15'i geçen bir haşere istilası larvaları varsa ona uygun doğal önlemler alıyorlar. O haşere ile başka bir canlının başa çıkmasını sağlıyorlar. Burası da dışarıdan bir tarım alanı gibi gözükmüyor. Endüstriyel tarım yapanlar için uzak bir çözüm ama sürdürülebilir. Bu belgeselin yönetmeni John Bauermaster, Farmscape Ecology belgeselin adı. Başka bir projeye geçeyim. Enable Foundation ve Londra merkezli tasarımcı sanatçı Pascal Anson tarafından ortak bir proje geliştirildi. Adı Drill. Halka açık yaratıcı bir etkinlik yaptılar. Yaşlanmayı anlamak için 4 öğrenme aracı geliştirdiler. Her nesilden insanlar ilham alabilsin, gençken yaşlanmanın ne anlama geldiğini öğrensin ve insanlar yıllanırken üretkenliklerini kaybetmesinler diye bu projeye baş koymuşlar. Nesiller arası birlikte yaratma faaliyetleri yaşlanma ile ilgili anlamlı bir iletişim sağlayabiliyor. Böylece gelecekte süper yaşlanan toplumumuz için hepimizin daha iyi hazırlanabileceği umut ediliyor. Afrika hariç her kıtada 65 yaş üstü nüfus hızla ilerliyor. Yaşlanan topluma daha iyi hazırlanabilmek için önce şu soruyu sormak lazım. Yaşlanmak ne anlama geliyor? Yaşlı kişilerin üretkenliğini ve katkısını nasıl tanımlamalıyız? Enable Foundation, yerel sosyal yardım kuruluşları, akademi ve hükümet birimlerinden üyelerle yuvarlak masa tartışmaları düzenlemiş. Bu toplantılarda yaşlanan nüfus sorununu çözmek için yaşlanmanın ne anlama geldiği ve buna nasıl hazırlanılacağı üzerinde durulmuş. Üretken yaşlanma içerikleri geliştirmek için birlikte yaratım atölyeleri aracılığıyla yaşlı ve genç katılımcılar yaşlanmanın çeşitli anlamlarını keşfetmişler. Yaşlanma için öğrenme araçları yaratmışlar. Tabii insan gençken yaşlanmayacağını, bunu düşünmek için erken olduğunu düşünüyor. Hiç başına gelmeyecekmiş ve bir başkasının sorunu olacakmış gibi de geliyor. Yaşlanınca birilerinin bize illaki bakacağını da zannediyor olabiliriz. Depresif ve tatsız konular kategorisine girdiği için insan üzerinde düşünmek istemeyebiliyor. Kaçtığı konulardan bir tanesi olabiliyor bu konu. O yüzden sanatçı Pascal ve Enable Foundation konuya yaratıcılıktan girmişler. Dört başlık var. Birincisi fiziksel kararlılık, ikincisi mental kararlılık, diğer iki konu ise dayanıklılık ve adapte olabilmek. Hepsi üretken bir yaşlılık dönemi için. Proje Hong Kong'da gerçekleştirilmiş. Enable Foundation, sosyal inovasyon ekosistemleri ve geleceği interaktif, etkileşimli tasarlayan bir yer. İnternet sitesinde de bu etkinliğe bakabilirsiniz. Danimarka'dan başka bir örneğe geçeyim. Bu örnek oyun alanlarının tasarlanması ile ilgili. Aktif oyunla ve cazip oyun alanları sayesinde obezite ile mücadele etmeyi hedefliyor. Çoğu zaman oyun alanlarının pek eğlenceli olmadığını saptamışlar. Bu yüzden çocukların bilgisayar oyunlarına yönelmesi ve sonuç olarak da kilo almaları pek de şaşırtıcı değil. Danimarkalı firma Monstrum, yüksek fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele eden bir dizi eğlenceli, ilginç ve zorlu oyun alanı tasarladı. İyi işçilik, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirmeye çalışıyor. Tasarımlar devasa örümcek, ayı, baykuş, ejderha, timsah, papağan, kayık veya Bermuda üçgeni formlarında olunca çocuklar buralarda oynamaya can atıyorlar. Oyun alanları sosyal becerilerin gelişmesi için verimli alanlar. Sağlık için de sayısız faydaları var tabii. Oyun alanlarında oynamak kilo alma ve diğer hastalık risklerini bertaraf edebiliyor. Çocukların zihinsel sağlığı ve öz saygısını kanıtlanabilir bir şekilde geliştiriyor. Bu nedenle oyun alanında devam eden iletişim ve işbirliği bir çocuğun gelişimi için kritik. Avrupa'da savaş sonrası inşa edilen ve çocukların yapı malzemeleriyle oynamasına izin veren macera oyun alanlarının en parlak döneminden bu yana oyun alanları büyüyen güvenli olma kültürüne bağlı olarak sıkıcılaştı. Çocukların oyun alanlarında yaralanma riski, yaralı çocukların ebeveynlerinin dava açmasından duyulan korku, kamu görevlilerinin oyun alanlarında riskten özellikle kaçınmasına neden oldu ve riskten kaçınma politikası sıkıcı ve steril oyun alanlarının yaratılmasına yol açtı. Şunu unutmamak lazım. Tüm riskler elbette ki kötü değil. Hatta doktorlar, pedagoglar, diğer uzmanlar biraz riski, yeterli riski tavsiye ediyorlar. Oyun alanlarında bir dereceye kadar riske maruz kalmak faydalı olabilir. Çünkü temel bir insan ihtiyacını karşılıyor ve çocuklara kontrollü bir ortamda risk ve sonuçları hakkında bilgi edinme şansı veriyor. Oyun alanlarında bir değişim dönüşüme ihtiyaç var. Ole Nielsen ve Christian Hansen bu tür oyun alanları kurmak için Monstrum adlı markayı geliştirmişler. Danimarka'nın oyun alanlarını fiziksel veya zihinsel olarak zorlayıcı oyun alanlarına dönüştürüyorlar. Oyun alanlarında teknelerin çılgın açıları var, ikiye bölünmüş enkaz uçaklar, devasa örümcekler, balinanın göbeğine açılan gizli kapılar var. Kurucularından Ole'nin bir tiyatro seti tasarımcısı olması şaşırtıcı değil tabii. Bu tuhaf oyun alanları çoğu modern oyun alanının eksik olduğu heyecan duygusuyla dolu. Çocukların şaşırmaya ve meraka da ihtiyaçları büyük var. Sadece fiziksel olarak zorlayıcı olmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda fantastik şekiller her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor ve hayal güçlerini yansıtıyor. Çocuklara yatırım yapmak demek, geleceğe yatırım yapmak demek. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. The Black Keys'den Everlasting Light'ı dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyilir. Biyofilia programındayız. The Black Keys'den Everlasting Light'ı dinledik. Programın ilk yarısında hayat kalitesini artıran tasarımlardan ve biyoçeşitlilikten bahsettim. Bir bildiriyle devam etmek istiyorum. Bir manifesto. Nobel ödüllü ekonomistlerden yıldız şefler, yaratıcı modacılar, ünlü mimarlara kadar dünyanın önde gelen 24 düşünürü ve yaratıcıları ekonominin kültürel olarak canlanması için bir manifesto imzaladılar. Mevcut COVID-19 pandemisine yanıt olarak yazılan açık mektup, kültürün öneminin ve toplumun küresel ve refah ve sürdürülebilir kalkınmanın yolunu açmak için nasıl evrimleşebileceğinin altını çiziyor. Kültür vurgusu var, insan karakteri vurgusu var. Manifesto, yemek ve turizm gibi önemli kültürel yönlere ek olarak mimarlık ve tasarımın şehirleşen dünyada ekolojik ve estetik bir kaygıyla bir arada yaşamanın yeniden icat edilmesinde oynayacağı hayati rolü vurguluyor. Şefler, modacılar, uluslararası örgütlerin yetkililerinin yanı sıra Shigeru Ban, Kengo Kuma, Jean Nouvel, Renzo Piano gibi mimarlar da şimdi okuyacağım bu manifestoyu imzaladılar. Mevcut kriz ve getirdiği kısıtlamalar her birimizin çevreye verdiği önemi vurguladı. Aynı zamanda kültür, doğa ve sosyal bağların oluşturduğu bu çevrenin tüm boyutları öne çıkıyor. Bu kültürün sürdürülebilir kalkınma kavramında yeri olduğunu kabul ederek uluslararası toplum tarafından ve özellikle UNESCO tarafından uzun yıllar boyunca yapılan gözlemlerden biriyle örtüşmektedir. Söz konusu kültürel boyut yaşam koşullarımızı şekillendiriyor. Kültürel boyut günlük ekonominin ayrılmaz bir parçası ve bu nedenle mevcut koşullarda bu kadar güçlü bir yankı buluyor. Katma değerin kültürel bileşenindeki büyüme halihazırda kamu politikalarında ve iş stratejilerinde yerini bulan güçlü bir trend haline geldi. Bu bağlamda kimliklerin orijinal unsurlarını en iyi koruyan bölgeler, onları iyi bir şekilde geliştirmeyi başarırlarsa gerçek rekabet avantajları açısından fayda sağlayabilir. Öte yandan yerel çevremizin kültürel olarak yeniden canlandırılması uzak toplumlara ilgisizlik anlamına gelmez. diğer kültürlere olan iştahımız ve onları daha iyi tanıma ihtiyacımız yarının dünyasına genişlemeyi kaçınılmaz kılıyor. Daha az ekonomik ve teknolojik kaynağa sahip olanlar da dahil olmak üzere tüm bölgeler iletilecek kültürel bir mesaja sahip olabilir. Bu nedenle standartizasyonun yoksullaşmaya ve cansızlaşmaya işaret ettiği bir dünyada onları benzersiz kılan şeyleri gösterme fırsatı sunuyor. Artan önemine rağmen kültür bir ekosistem olarak algılanmayıp yeterince değerlendirilmemiştir. Kültür daha çok bir teminat gibi algılanmaya devam ediyor. Şehirler ve kasabalar bu gerçeğin simgesidir. Kamusal ve özel alanlar işlevsel olmanın yanı sıra mahalle sakinlerinin istekleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Mimari ve tasarım, ekoloji, bir arada yaşama ve estetik çizgilerini kapsayan kentleşmiş bir dünyanın yeniden icat edilmesine katkıda bulunabilir. Bu dinamik habitat için kültürü sürekli teşvik edecektir. Ayrıca yaşama sanatına duyulan coşku artmaya devam edecektir. Tüm bunlar, bundan böyle gezegen için daha basit, daha adil ve anlamlı olmasını istediğimiz gıda söz konusu olduğunda doğrudur. Bu aynı zamanda daha sorumlu bir rol üstlenmesi gereken turizm için de geçerli olacaktır. Dijital teknolojilere gelince, bunların güvenilirliği oluşturulan ve dağıtılan içeriğin kalitesiyle artacaktır. Bu harekette more economy, çeşitli faaliyetlerin ve kültürel faktörlerin, ki bunlar eğitim, bilgi, iletişim ve güçlü bir hayali veya hassas bileşeni olan tüm ürünler, tüm bunlar için bir ölçek ve algı değişikliği önermekte. More ekonomi için bir parantez açayım. More ekonomi, mal ve hizmetlerin kültürel potansiyelini teşvik ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan ekonominin bir parçası. Bu dönüşüm sayesinde kültürün tam potansiyeline sahip olan ekonomi, insan karakterini tam anlamıyla ifade edebilecektir. Bu evrim küresel refahın yolunu açacak, doğal çevreye daha saygılı olacak ve daha adil, eşitlikçi dağılım sağlayacaktır. Bir zamanlar fırsat olan şey artık sürdürülebilir kalkınmanın mevcut halidir. Manifesto böyle, İngilizcesi var. Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Siz İngilizcesini okuyabilirsiniz. İmzalar da şöyle: Ferran Adria, şef. Massimiliano Alajmo, şef. Elena Arzak, şef. Rafael Aranda, mimar. Shigeru Ban, mimar. Massimo Bottura, şef. Maria Gabriel, Avrupa İnovasyon Araştırma Kültür Eğitim ve Gençlik Komiseri. Angel Gurria, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin Genel Sekreteri. Iris Van Herpen, moda tasarımcısı. Kengo Kuma, mimar. Pascal Lemy, Le Musicians de Louvre başkanı. Eric Maskin, Nobel Ekonomi Ödülü var. Jean Nouvel, mimar. Edmond Phelps, Nobel Ekonomi Ödüllü. Renzo Piano, mimar. Anne Sophie Pick, şef. Carme Pigem, mimar. Christopher Psarides, Nobel Ekonomi Ödüllü. Zurab Pololikasvili, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri. David Sassoli var, Avrupa Parlamentosu Başkanı. Vera Songwe, Birleşik Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu Genel Sekreteri. Ramon Villalta, mimar. Bir iki isim daha var sanırım. Bu Avrupa'nın önde gelen çeşitli gazetelerinde yayınlanan bir manifesto. İnsan karakterini tam olarak ifade eden ve kültürü odak olarak alan bir topluma ulaşmak için yazılmış. Artan önemine rağmen kültür bir ekosistem olarak yeterince değerlendirilmemiş, teminat açısından algılanmaya devam ediyor vurgusu var. Kültürel ve yaratıcı endüstriler, yeni nesil Avrupa Birliği Kurtarma Fonu'nun oluşturulması sürecinde Avrupa Komisyonu tarafından 14 temel ekosistemden biri olarak vurgulanıyor. Fonlar artıyor. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerden oluşan ekosistem Avrupa Birliği'nin gayri safi milli hasılasının neredeyse %2'sini, 1,8 milyon işi ve 200 binden fazla işletmeyi, çoğu küçük KOBİ'leri temsil ediyor. Sektör kendi başına öneminin ötesinde Avrupa turizminin %40'ını oluşturan kültür turizmiyle turizmin canlanmasının da anahtarı. Avrupa Birliği'nin Yaratıcı Avrupa Programı ve işbirliği projeleri var. Bu işbirliği projeleri kültür sektöründen her tür kuruluşa açık. Katılan sanatçılara, kuruluşlara ve yaratıcı profesyonellere ihtiyaç duydukları desteği vermeyi hedefliyor. Toplam 48,5 milyon euro tutarındaki 2020 işbirliği projeleri çağrısı Yaratıcı Avrupa Kültürü alt programının en önemli parçası. Çağrı Kasım 2019'da yapılmıştı ve salgından ötürü değerlendirmeler hızlandırıldı. Bütçenin ilk önemli kısmı ön finansman taksitleriyle sektöre çok çabuk ulaşır umalım. Projelerin Eylül 2020'de başlaması ve 4 yıl kadar sürmesi planlanmıştı. Umarız kültür odaklı ekonomi, kültür ve sanat kısa zamanda toparlanır. Programın sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.